Bilim kurgu filmlerinde sık sık rastlarız. Uzay gemisiyle uzak bir gezegene yaklaşan insanlar, gezegene inmeden önce atmosferinin solunabilir olup olmadığına bakarlar. Genellikle de solunabilir bir atmosfer sonucu çıkar.
What is the atmosphere? Atmosphere 71% nitrogen, 21% oxygen, traces of argon gas.
Whoa, now that's weather.
Just like home.
Right, there's something generating an atmosphere. David,
Dr. Holloway is correct.
Cleaner than Earth, actually.
Copy, do not remove your head yet.
Bu tip senaryolar, insanoğlunun kolaylıkla ve tesadüfen uygun atmosferler bulabileceği gibi bir izlenim verme amacını taşır. Oysa dünyanın atmosferi, yaşam için gerekli son derece özel şartların bir araya geldiği bir karışımdır. Bu karışımda tesadüfe asla yer yoktur.
Dünya, yaşamı destekleyen atmosfer ile Güneş sisteminde bir benzeri olmayan gezegen. Oksijen olmadan yaşayamayız ve ne mutlu ki atmosferimiz tam gerektiği kadar oksijenle dolu. Atmosferdeki oksijen miktarında atmosferin içerdiği gazların oranında dahi çok ince ve önemli bir denge var. Bir önceki bölümde atmosferin yapısını ve katmanlarını inceledik. Yörünge belgesel serisinin bu bölümünde atmosferdeki ideal oranlardan ve atmosfer ile ilgili dikkat çeken bilgilerden bahsedeceğiz.
Ünlü kozmonot Yuri Gagarin ile ilgili bilgilere yer vereceğiz. Soru cevap bölümünde ise astronomi ile ilgili akla gelen değişik soruların cevaplarını aktaracağız. Başlıyoruz.
Atmosferdeki ideal oranlar. Dünya atmosferi %77 azot, %21 oksijen ve %1 oranında karbondioksit ve argon gibi diğer gazların karışımından oluşur.
Çok önemlidir. Çünkü canlıların enerji elde etmek için kullandıkları çoğu kimyasal reaksiyon oksijen sayesinde gerçekleşir. Karbon bileşikleri oksijenle reaksiyona girerler. Reaksiyon sonucunda su, karbondioksit ve enerji açığa çıkar. Hücrelerimizde kullandığımız ve ATP adı verilen enerji paketçikleri bu reaksiyonla ortaya çıkar. İşte biz de bu nedenle sürekli olarak oksijene ihtiyaç duyarız ve bu ihtiyacı karşılamak için solunum yaparız.
Atmosferde solumamız için oksijen var. Ama bu oksijenin oranı hassas bir ölçüyle tespit edilmiştir. Örneğin %21'in altındaki bir oranda canlılar için yaşamak pek de mümkün olmuyor. Fakat bu oran %21'in üzerinde olduğunda bu mümkün oluyor mu? Tabii ki hayır.
Oksijen çok reaktif bir elementtir. %21'in üzerinde artan her %1'lik oksijen oranı bir yıldırımın orman yangını başlatma olasılığını %70 arttırabilir.
Su Solunum sırasında bizler için zararlı olan karbondioksit bile aslında çok önemli. Güneşten gelen ışınlardan bir kısmının yeryüzünden yansıyıp uzaya kaçmalarına engel olur ve böylece dünyanın sıcaklığının korunmasını sağlar. Allah canlılığın dengesini öylesine kusursuz bir sistemle kurmuştur ki atmosferdeki oksijen oranı bu sayede canlılık için en ideal olan oranda durmaktadır.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Atmosferle ilgili 5 ilginç gerçek. Hız. Uzay gemilerinin dünya atmosferine geri dönmeleri, ses hızının tam 25 katı gibi olağanüstü bir hızdadır. Dünyanın yörüngesine girdiklerinde saatte yaklaşık 29 bin kilometre hızla hareket ederler. Bu, NASA tarafından yüksek hipersonik hız olarak kabul edilir. Atmosfere yeniden dönüş ısısı çeliği eritebilir. Atmosferdeki herhangi bir yere girildiğinde sürtünme uzay gemisinin hava direnciyle karşılaşmasına neden olur. Böylece uzay gemisi yavaşlar ve kötü bir iniş yapması engellenir. Ancak hipersonik hızlarda sürtünme geminin yüzeyini yaklaşık 1650 santigrat dereceye yükselterek korunmasız noktaları yok eder. Atmosfere geri dönüş sırasında 8 astronot hayatını kaybetti. 1967'de Soyuz 1'deki tek mürettebat olan Vladimir Komarov, uzay mekiğinin paraşütü açılmayınca hayatını kaybetti. Kolumbiya'nın tüm mürettebatı, yani 7 kişi, 2003'te atmosfere geri dönerlerken yaşamlarını yitirdiler. Astronotlar tek kullanımlık kalkanlarla korunurlar. İlk uzay seyahatlerinde uzay gemisi ve mürettebatın korunması için eriyen ısı kalkanları kullanılırdı. Özel seramikler yavaş yavaş yanmak üzere tasarlanmıştı. NASA, halen atmosfere geri dönüşte 2649 santigrat dereceye dayanabilecek gelişmiş bir ısı kalkanı üzerinde çalışıyor. Uzay çöpleri. Dünya atmosferine giren birçok uydu ve nesnenin küçük bir bölümü yüzeye ulaşır ve genellikle okyanuslara düşer. Karaya düşme ihtimalleri ise çok azdır. Atmosferin ideal yoğunluğu.
Kolay geliyor. Emre'ye dikkatlice bakalım. Yürürken sürekli olarak ciğerlerine hava çekiyor ve aynı havayı geri veriyor. Bu işlemi o kadar çok kez yapıyor ki normal ve sıradan bir işlem olduğunu düşünüyoruz. Oysa gerçekten nefes almak çok kompleks bir iştir.
Akciğerlerin düzgün çalışabilmesi bir başka şartın yerine gelmesine bağlıdır. Havanın yoğunluğunun, akışkanlığının ve basıncının bu kadar dar kanallar içinde rahatlıkla hareket edebilecek değerlerde olmasına. Hava basıncı 760 mm civarıdır. Yoğunluğu deniz seviyesinde litre başına 1 gram civarındadır. Bizim ve birçok canlının rahatça solunum yapabilmesi için akışkanlığının ve basıncının şu anda sahip oldukları tam da bu değerlerde olması gereklidir.
Buradaki mantığı şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Bir enjektörün iğnesinden su çekmek kolaydır. Ama aynı iğneyle bal çekmek çok daha zordur. Çünkü bal sudan daha az akışkanlığa ve daha yüksek bir yoğunluğa sahiptir. Atmosferin rakamsal değerleri sadece bizim solunumumuz için değil, mavi gezegenin mavi olarak kalması için de önemlidir. Eğer atmosfer basıncı şu anki değerinden bir kat daha fazla olsa, bu kez de atmosferdeki su buharı oranı büyük ölçüde azalır ve dünya üzerindeki karaların tamamına yakını çölleşirdi.
Havayı içimize çektiğimiz anda akciğerlerimizde bulunan yaklaşık 300 milyon küçük odacığa oksijen dolar. Bu odacıkların duvarlarını kaplayan kılcal damarlar hemen bu oksijeni çeker ve önce kalbe sonra da vücudun her tarafına taşırlar. Kılcal damarlar oksijeni içeri alırken aynı anda da atık madde olan karbondioksiti bırakırlar. Yarım saniye sürmeyen bu işlem sayesinde İçimize çektiğimiz temiz oksijenli havayı dışarıya kirli, karbondioksitli olarak veririz.
Tüm bu dengeler dünyanın diğer özellikleri gibi atmosferinde insan yaşamı için özel olarak yaratıldığını göstermektedir. Bilimin ortaya koyduğu bu gerçek, bizlere evrenin başıboş bir madde yığını olmadığını bir kez daha ispatlamaktadır. Elbette ki tüm evrene hakim olan, maddeyi dilediği gibi şekillendiren, galaksileri, yıldızları ve gezegenleri kudreti altında tutan bir yaratıcı var. O üstün yaratıcı, Kur'an'da bizlere öğretmiş olduğu gibi tüm evrenin Rabbi olan Allah'tır.
Yuri Gagarin, Sovyet pilot ve kozmonot. Uzaya çıkan ve dünyanın yörüngesinde tur atan ilk insan.
İnsanların uzay araştırmaları ve keşfetmeleri 4 Ekim 1957'de Sovyet uydusu Sputnik'in uzaya fırlatılmasıyla hız kazandı. Dünya yörüngesinden çıkan ilk insan ise Sovyet kozmonot Yuri Gagarin oldu.
Tam adı Yuri Alekseyevich Gagarin olan Rus kozmonot, 1961 yılında Vostok 1 adlı uzay aracıyla uzaya çıkmış ve uzaydan dünyayı gören ilk insan olmuş, bu başarısıyla uzay çağını başlatmıştır.
Yer çekiminin baskı etkisini vücudumda hissettim. Beni koltuğuma doğru çekiyordu. Kollarımı oynatmak bile zor hale geldi. Uzun sürmeden roketin dünyanın yer çekimi alanından çıkacağını biliyordum. Sonra ise yörüngedeydim.
Gagarin o anda şunları söyleyecekti.
Dünya ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar harika. Çok şaşırtıcı.
O dönemde Gagarin'in bu denemeyi başarması ancak %50 ihtimal olarak hesaplanmıştı. Vostok, dünyanın yörüngesine oturduğunda ise bu, Sovyetler Birliği'nin büyük bir başarısı olarak dünyaya duyuruldu.
Gagarin'in tarih uçuşundan beri yüzlerce kişi uzaya gitti. Uzay araştırmaları sırasında pek çok yeni bilgiye ulaşıldı. Kur'an'da 1400 sene önce insanların böyle bir alanda gösterecekleri gelişmelere ve uzaya çıkışın mümkün olabileceğine işaret edilmektedir. Allah bu konuda Kur'an'da şu ayette dikkat çekmektedir. Kovulmuş şeylerden Allah'a sığınırım. Ey cin ve ins toplulukları! Eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz hemen aşın. Ancak üstün bir güç sultan olmaksızın aşamazsınız. Rahman suresi 33. Ayette üstün bir güç olarak çevrilen Arapça sultan kelimesi hüccet, burhan, güç, kuvvet, hüküm, kanun, yol, otorite, izin, ruhsat verme, meşru kılma, delil gibi anlamlara gelmektedir. Dikkat edecek olursa ayette insanların göklerin ve yerin derinliklerini hiç geçemeyecekleri değil, fakat ancak üstün bir güç ile geçebilecekleri vurgulanmaktadır. Bu üstün güç 21. yüzyılda kullanılan üstün teknoloji işaret ediyor olması muhtemeldir. Nitekim 21. yüzyıldaki üstün teknoloji sayesinde Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu durum gerçekleşmiştir.
Uzayda yaşam.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki İngiliz astronot Tim Peake, hızlandırılmış çekim tekniğiyle dünyada meydana gelen şimşek ve yıldırımları görüntüledi. İzliyoruz.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya üzerindeyken kaydettiği şimşek görüntülerini izliyoruz. Bulut ve yer arasındaki elektrik potansiyeli farkı 10 ila 100 milyon volttur ve yıldırımın düşüş darbesindeki akımı yaklaşık 30 bin ampere, sıcaklığı ise 30 bin santigrat dereceye ulaşır. Yıldırımın oluşması çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Öncül darbe buluttan yere yaklaşık 30 milisaniyede ulaşır ve yerden bulutun merkezine yaklaşık 100 milisaniyede döner. Şimşekler yeryüzünü kaplayan bitki örtüsünün yaşamını devam ettirebilmesi için önemli olan azot moleküllerini üretirler.
Dünya dışından elektrik akımlarının binlerce voltluk ışık gösterisini izlemek gerçekten etkileyici. Maşallah. Allah Kur'an'da şimşeğin bu ihtişamlı parıltısını şöyle bildirir. Kovulmuş elinden Allah'a sığınırım. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürecektir. Nur suresi 43. Kur'an'da bulunan surelerden biri olan Ra'd suresinin anlamı gök gürültüsüdür. Allah bu surede şimşeğin çakmasıyla oluşan gök gürültüsünün kendisini tesbih ettiğini şöyle bildirmiştir. Gök gürültüsü ona hamd ile, melekler de ona olan korkularından tesbih ederler. Ra'd suresi 13.
Soru cevap. Bildiğimiz en büyük galaksi hangisi? Gözlemlenebilir evrenimizdeki şu an bilinen en büyük galaksi 1 milyar ışık yılından daha uzakta bulunan süper dev eliptik galaksi IC-1101. IC-1101'in çapının yaklaşık 6 milyon ışık yılı olduğu ve yaklaşık 100 trilyon yıldıza ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Bu, bizim yaklaşık 100 bin ışık yılı çapa sahip olan ve kıyaslandığında oldukça küçük kalan Samanyolu galaksimizin neredeyse 400 katı büyüklüğünde.
Evren hakkında yaptığımız her türlü inceleme, bizlere bu evrende insan yaşamını gözeten olağanüstü bir düzen olduğunu göstermektedir. Elbette ki evrenin her detayında gizli olan bu düzen, aynı zamanda evrenin her detayına hakim olan sonsuz bir güç ve akıl sahibi bir yaratıcının varlığının ispatıdır. Nitekim Big Bang teorisinin de açıkça ortaya koymuş olduğu gibi evren yoktan yaratılmıştır. Bilimin ortaya çıkardığı bu sonuç Kur'an'da bizlere öğretilmiş bulunan bir gerçektir. Allah evreni yoktan yaratmıştır. Kolumu şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buğuyla baş eğdirendir. Araf suresi 54.